Ayrım 20.
Bu hangi ağaç biliyor musun Nimeta? Demişti annesi bir keresinde sobayı tutuştururken. Hani senin yatak odandan gözüken bir meşe vardı ya. İçi sızlamıştı Nimeta'nın. Tüm şehrin ağaçları teker teker kesilip yakacak olarak kullanılmaya başlandığında bu eğilimi protesto eden bir program yapmalarını önermişti Ivan'a. Kışın ayazında donsun mu insanlar Nimeta? Demişti Ivan. Yemeklerini nasıl pişirsinler? Savaşta olduğumuzu unutuyorsun. Ne kadar budala olabiliyordu bazen. Şu anda o kadar çok üşüyordu ki Veliki Parkı'nın asırlık çınarlarını bile yakabilirdi. Bir fincan sıcak su hazırladı kendine. Tam mutfaktan çıkmak üzereyken masanın üzerindeki defter ilişti gözüne. Hana hazırladığı ev ödevlerini bazen annesi bir göz atsın diye oratada bırakırdı. Çocuk mutfakta unutmuş olmalıydı ödevini. Tabağa biraz yağ akıtıp fitili yaktı, solgun ışıkta karıştırdı defteri. Aa, bir günlük bu, dedi kendi kendine. Hanımın arkadaşına özenerek bir hatıra defteri tutmaya başladığını biliyordu ama doğrusu hiç görmemişti kızının yazdıklarını. Günlüğe bir göz atmakla onu hiç ellememek arasında bir tereddüt geçirdi. Bir ömür boyu kendi annesini her işine burnunu sokmakla suçladıktan sonra doğru muydu şimdi hanımın defterini karıştırması? Defteri önce yerine bıraktı, sonra yine aldı eline. Rastgele bir sayfa açtı, ışığı yaklaştırdı, okudu. 2 Temmuz 1992. Babamdan sonra dayım ve Fiko da orduya katılmak üzere gittiler. Annemle Bozoy'la yapayalnız kaldık. Fiko'dan kurtulduğum için çok sevineceğimi sanıyordum ama onu inanılmaz özlüyorum. Tıpkı babamı özlediğim gibi, hatta daha çok. Çok, çok, çok özlüyorum. Annem ve anneannem onu benden daha çok seviyorlar diye onu kıskandığıma öyle pişmanım ki. Keşke burada olsa da beni hep kızdırsa, saçlarımı çekse, ukalalık yapsa ve onu benden çok sevseler. Hepsine razıyım. En kötü şey yalnızlık. Tanrım ne olur Fiko'yu koru. Onun ölmesine, yaralanmasına izin verme. Meta daha fazla okuyamadı. Günlüğü göğsüne bastırdı, ışığı ve suyunu da alarak oturma odasına geçti, koltuğa oturdu. Kızının ağabeyini kıskandığını hiç fark etmemişti. Hana annesinin oğlunu daha fazla sevdiğini zannediyordu demek. Tıpkı hayatı boyunca kendi annesinin Raif'i daha fazla sevdiğini sanması gibi. Başka bir sayfa açtı. Alsa teyzeyi çarşı katliamında kaybedeli günler oldu ama ben hala geceleri ağlıyorum. O benim tek büyük arkadaşımdı. Beni adam yerine koyan tek büyüğümdü. Bana hep kocaman bir kızmışım gibi davranırdı. İçimi ona dökerdim. Annem Fiko'yu, anneannemi hep ona şikayet ederdim. Tanrım, bu acıya nasıl dayanacağım? Onu ne çok seviyormuşum meğer. Üzüntümü anneme de belli edemiyorum. Çünkü onun öldüğü gün o kadar feci oldu ki annemin yine hastalanmasından korktum. Onu alıp bir kere daha yaptıkları gibi uzaklara götürecekler diye korktum. Ona da bir şey olursa ben ne yaparım? Yarın anneannemin evine taşınıyoruz. Artık 3 kadın bir arada yaşayacağız. 3 kadın ve bir kedi. Annem bundan böyle evimizin erkeğinin Bozo olduğunu söylüyor. Anneannemden Bozo'ya saygılı davranmasını isteyeceğim. Nimeta, ah Hana, dedi yavaşça. Hana, minicik sevgili kızım benim. Sakın korkma. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Asla. İyi ki bulmuştu bu defteri. Okudukça kızının iç dünyasında geziniyor, ona karşı duyarsızlıkları, haksızlıkları bir tokat gibi çarpıyordu suratına. Hanımın ilgiye, sevgiye en muhtaç olduğu yaşlarda Stefan'a aşık olmuştu. Keşke zamanı durdurabilseydi, keşke yaşamını bir film şeridi gibi başa sarıp yeniden yaşayabilseydi. Keşke. Gözlerine biriken yaşları elinin tersiyle silip yeni bir sayfa açtı. 7 Mart 1983 Yasna, elbiselerine sığamayan bir leyleğe benzemeye başladı. Bütün giysileri ona küçük geliyor. Pantolonları, kazakları, etekleri öyle komik duruyor ki üstünde. Annesi bu yoklukla nasıl böyle uzayabildiğine şaşıyormuş. İyi ki ben onun gibi uzamıyorum. Çünkü annem yeni giysiler alacak paramız olmadığını söylüyor hep. Yiyecekler o kadar pahalıymış ki paramız ancak gıdamıza yetebiliyormuş. Nimeta, savaşa rağmen büyüyor çocuklar diye düşündü. Hana da büyüyor muydu acaba? Her gün gözünün önünde olan birinin boy attığını, geliştiğini ya da yaşlandığını göremiyordu insan. Hanımın uzadığını ancak pantolonları, etekleri kısa, kazakları dar gelmeye başladığında fark edebiliyordu. Henüz giysilerinden şikayet etmemişti çocuk. Acaba ağzına etin, taze meyvanın zerresi giremediği için gelişemiyor muydu? Raziye Hanım meyve ve sebze bulmak için ne zamandır şehrin güneyindeki bahçelere gitmesi olmuştu. Çünkü havan toplarından, sniperlerden kurtulabilenlerin de işini görmek için her tarafa rastgele mayın döşemişti Sırplar. Annesinin dikkatini çekmişti hanının sıskalığı. Bu çocuk gıdasız kalıyor Nimeta. Geçenlerde Lamia Hanım diyordu ki kuşlar... Hayır, hayır anne. Böyle bir şey düşünme bile, sakın ha, demişti Nimeta. Saraybosnalılar açlıktan ve çaresizlikten kuşlara davlamaya başlamışlardı. Tüm itirazlarına rağmen sırf hanının boğazına bir parça protein girsin diye annesinin kuş suyunu çorba yapacağından adı gibi emindi. Kızının giysileri daralmıyordu. Beslenemediği için serpilemiyordu çocuk. Annesine mani olduğu için pişmandı şimdi. Raziye Hanım'ın öyle bir şey yaptığını fark etse bile anlamamazlığa gelmeye karar verdi Nimet'e. Defteri bıraktı, suyundan bir yudum içti. Birden arka arkaya hapşırmaya başladı. Elindeki fincan sallanınca limonlu su döküldü yere. Mutfağa koştu, bir bez aldı, geldi yeri silmek için. Doğrulduğunda Raziye Hanım başına dikilmiş ona bakıyordu. ''Ne oldu Nimet'e? Niye bu kadar erken kalktın?'' ''Uykum kaçtı anne. Ne yapıyorsun yerde? Su döküldü de.'' ''Niye giyindin kızım o saatte? Hadi sen git yatağına uzan, ben silerim.'' dedi annesi. ''Dün çok yorulmuştun. Biraz daha uyu. Ben seni 8'e doğru kaldırırım.'' Nimeta birkaç kez daha hapşırdı arka arkaya. ''Nesli mi oldun sen?'' Elini kızının alnına dayadı Raziye Hanım. ''Aa, senin ateşin var kızım, yanıyorsun sen.'' ''Abartma anne. Biraz nezlem var, o kadar.'' Odasına koştu Raziye Hanım, elinde bir dereceyle döndü. ''Koy şunu ağzına.'' ''İstemem anne, biraz uyur düzelirim.'' ''Koy, koy.'' Raziye Hanım Nimeta'ya uzatıyordu dereceyi. Nimeta, kurtuluşu olmadığını bildiği için dereceyi alıp dilinin altına yerleştirdi. Bir de titreme gelmişti aniden. Demek çok üşütmüştü dün gece farkına varmadan. Raziye Hanım başına dikilip bekledi. 2 dakika sonra derecesine baktı Nimeta. ''Kaç?'' diye sordu annesi. Yalan söylemenin anlamı yoktu. ''39'' dedi Nimeta. ''Nereden çıktı bu tuzla anlamıyorum. Ne işin vardı oralarda?'' dedi Raziye Hanım. ''Hadi doğru yatağına git. Sana bir ıhlamur kaynatacağım. Saat 8 olsun, evine gider. Selçukoviç'i alır gelirim.'' İtiraz etmedi Nimeta. Soyundu, yatağına girip yattı. Selçukoviç kapısına kadar gelen Raziye Hanım'ın ısrarı üzerine saat 10'a doğru evlerine uğradığında Nimeta'nın ateşi 40'a çıkmıştı. Annesi alnına sirkeli bir bez sarmış, kolonyayla kollarını, şakaklarını ovuyordu kızının. Doktor Nimeta'yı uykusunda sayıklarken bulunca sabahın köründe kapısına dayanan yaşlı kadına inanmadığı ve biraz da sitem ettiği için vicdan azabı duydu. ''İlahi Raziye Hanım, Saraybosna acil bakıma muhtaç yaralılarla doluyken sen beni bir soğuk algınlığı için evine mi çağırıyorsun?'' demişti. ''Seni Nimeta'ya bir ara hastaneye uğrayıversin.'' Yine de Raziye Hanım'ın yalvarmalarına dayanamayarak gelmişti. Çok eski ahbaptılar. Rahmetli kocasıyla çocuklukları birlikte geçmişti. Kıramamıştı eski dostunun eşini. Ama doğrusu Nimeta'yı ateşler içinde bulacağını umuyordu. Sırtını göğsünü dinledi, boğazına baktı Nimeta'nın. ''Nerede üşüttün böyle kızım, çok fena soğuk almışsın.'' Hemen atıldı annesi. ''Tuzlu'ya gittiydi. Orada kim bilir ne şartlarla kaldılar 2 gün boyunca. Kendine bakmayı bilmez ki. Bilseydim gideceğini yanına yün hırkasıyla battaniyesini de verirdim.'' Selçukoviç göz kırptı Nimeta'ya. ''Biberonu da hazır ediyor mu her sabah anne?'' Gülümsedi Nimeta. Konuşacak hali yoktu. Göğsündeki hırıltı 1-2 saat içinde iyice artmıştı. ''Sana hastaneden antibiyotik getireceğim akşama. Reçete yazacak olsam hiçbir yerde ilaç bulamazsınız. Ben hastaneye kadar gelir alırım, akşamı beklemeyelim.'' demişti Raziye Hanım. ''Sen kızının başında kal Raziye Hanım.'' dedi Selçukoviç. ''Ona sürekli likit içireceksin. Evde aspirin bulunuyorsa hemen ver 2 tane. Akşamı beklemem, bizim hademelerden biriyle yollarım ilacı. Akşam eve dönerken de uğrarım.'' Doktor gittikten sonra Raziye Hanım yine bir süre söylendi ama derin bir uykuya daldığı için dediklerini duymadı Nimeta. Raziye Hanım çocuklarından biri hastalandığı zaman illa nedenini bulmak isterdi. Hastanın nerede üşüttüğünü, kimden nezle kaptığını, kimin evinde abur cubur yiyerek ishal olduğunu öğrenmeden bir türlü rahat edemezdi. Nimeta birkaç saat sonra gözlerini açtığında annesini elinde bol limonlu bir şehriye çorbasıyla başucunda otururken buldu. Güzel kızım, Selçukoviç ilacını yollamış. Çorbana hemen iç de ilacını tok karnına al. Bir de bana söz vereceksin, bir daha tuzla muzla yok, dedi Raziye Hanım. Bir tasın içine sirkeli su ve tülbent hazırlamıştı. Nimetha kendini 5-6 yaşlarında olduğu gibi tamamen annesinin ellerine bıraktı bir 10 gün boyunca. O ne pişirdiyse yedi, ne dediyse yaptı. Ateşi o kadar yüksekti ki hiçbir şeye itiraz edecek hali yoktu. Yatakta ateşler içinde yattığı günlerde hayal meyal Sonya'nın gelip gittiğini, hanının da pıtır pıtır çevresinde dolaştığını duyuyordu. Günler sonra ilk kez yataktan kalktı, oturma odasına kadar yürüdü. Her gün ziyaretine gelen ama halsizlikten konuşamadığı Sonya'yı bu kez yatağında değil oturma odasında ağırlamak istemişti. Ateşi bir iki gün önce düşmüştü ama müthiş halsizdi ve ayağa kalktığında başı dönüyordu. Senin işlerini bize de yükledi İvan. Dört gözü dönüşünü bekliyoruz, dedi Sonya. Son yaptığın Tuzla röportajları bir harikaydı. Keşke onları kendin sunabilseydin. Nimetha gümbür gümbür öksürdü. Annesi bir fincan ıhlamur koydu önüne. Bu ıhlamuru bulmak için her şeyi göze alıp yine kentin öteki ucunda bahçeli bir evde oturan arkadaşını ziyarete gitmişti yaşlı kadın. Nimetha'nın ateşi düştükten sonra iyice göğsüne inmişti. Üç gündür öksürüyordu keçi gibi. Sonya gözlerinde yalnız kalmak istediğini anlatmaya çalıştı arkadaşına. Ihlamurundan bir yudum aldıktan sonra annesinin gözlerinin içine baktı Nimetha. Bir şey mi istedin kızım, dedi Raziye Hanım. Anne, Sonya ile işle ilgili şeyler konuşacağız. Sen sıkılma diye yani. Raziye Hanım Nimetha'nın dizlerini örtüğü battaniyeyi düzeltip çıktı odadan. Tuzla'dan döndüğün akşam çok yorgun olduğunu söylediğinde sana inanmamıştım. Meğer sen hakikaten hasta oluyormuşsun Nimo, dedi Sonya. Stefan ziyaretine gelmek için izin istiyor. Ne zaman gelsin? Fan mı? Az daha ıhlamur boğazında kalıyordu Nimetha'nın. Daha gitmedi mi o? Hayır. Hani gidiyordu ertesi gün? Hani ta Tuzla'dan döndüğüm akşamın ertesinde? İşi uzamış kalmış, dedi Sonya. Bu hafta içinde seni görmeye gelsin mi? Gelmesin, dedi Nimetha telaşla. Ben birkaç güne kadar dönerim işe, ararım onu. Gelmek istediğini söyledi, seni çok merak etmiş. Annemle başımı belaya sokmasın benim, dedi yavaşça. Aa, neden? Bir an ne diyeceğini bilemedi Nimetha. Annem Hırvat Savaşı sırasında Hırvatlara çok kızmıştı. Bizi arkadan vurmaya kalktıkları için. Yaşlıdır, saati saatine uymuyor. Bakarsın münasebetsiz bir laf edebilir. Stefan aldırmaz, anlayışlıdır. Nimetha o gece parklarda gezerlerken üşütmüş olduğu için Stefan'ı kendini suçlu hissettiğini tahmin edebiliyordu. Herhalde dönmek için iyileşmesini beklemişti. Ben ona bir not yazayım da iletiver, olur mu Sonya, dedi. Sağ olsun ilgilendiği için ama eve kadar zahmet etmesin. Halsizdi, öksürüyordu. Annesini artık var olmayan bir ilişki için başına musallat etmek ve lüzumsuz münakaşalara girmek istemiyordu. Ya Stefan, hastalandığı gece parklarda sabaha kadar dolaştıklarını kaçıverirse ağzından, Raziye Hanım'ın dilinden hiç kurtulamazdı artık. Sonya bir iki evrak bırakıp kalktı. İvan kendini iyi hissederse bir göz atıversin Nimetha demişmiş. Nimetha bütün iyi niyetiyle kağıtları dizlerine yaydı, okumaya çalıştı. Ama harfler sanki gözlerinin önünde dans ediyorlardı. Gitti mi arkadaşın, dedi Raziye Hanım. Ambarol kalktıysa gelebilir miyim? Elinde Nimetha'nın çorbası kapıda dikiliyordu. Nimetha oturduğu yerden kapının yanında hayali fener gibi duran annesine baktı. Yaşlı kadın ateşli hastalığı kendi geçirmiş gibi zayıflamış, avurtları çökmüştü. Gözlerinin altı mor, yüzü sapsarıydı. Birden müthiş bir acıma duygusu kapladı içini. Bir ömür boyu Raif ve o her yaptığına, her söylediğine kızmışlardı annelerini. Aşırı sevgisinden, çocuklarına düşkünlüğünden bunalmış, haklarında her şeyi bilme, öğrenme merakına kızmış, sürekli yemek pişirip onlara yedirme arzusunu küçümsemişlerdi. Ne yapsa yaranamamıştı Raziye Hanım çocuklarına. Yine de hep bir şeyler yapıp durmuştu. Takdir görmemesine karşın hep o bitmez tükenmez iyi niyetiyle çırpınmıştı. Evlerine su getirebilmek için bu yaşta ta bira fabrikasına kadar kilometrelerce yol tepiyor, ölümü göze alıp çarşı pazarda yemek kuyruklarında bekliyor, bira ısıtabilmek için ağaç kütüklerini el arabasıyla eve kadar taşıyordu. Üstelik en sevgili torunu Fiko ile gözünün bebeği Raif onu bir teşekkürü bile çok gelen cadı kızıyla baş başa bırakıp gitmişlerdi. ''O nasıl söz anne?'' dedi Nimetha. ''İstiyorsan otursaydın keşke. Ben sen sıkılırsın diye.'' Öksürük lafını böldü. O kız çok yordu seni, dedi annesi. Hasta ziyareti de bu kadar uzun tutulmaz ki canım. Bak yine öksürmeye başladın işte. Tepsiyi getirip dizlerine koymak istedi Nimet Hanım. Nimet Hanım yüreğini bir an için kaplayan sevecenle kısa sürdü. Ne olur arkadaşlarımla bozma anne, dedi bıkkın bir sesle. Çorban iç, dedi Raziye Hanım. Et suyu koydum içine. Et suyunu nasıl bulduğumu da hiç sorma. Hastalandın, kuvvetten düştün diye yapmadığım kalmadı 200 gram et bulana kadar. Ziyan etme de iç bari. Eline sağlık anne, dedi Nimet'e gücünü toplayıp. Yaptıklarına değmiştir, eminim çok güzel olmuştur. Biraz daha neye ayır olur mu? Dizlerinin üstündeki kağıtları kenara koydu, tepsiyi almak için bir öksürük nöbetine daha tutulduğundan hemen başlayamadı çorbasını. Ne gariptir, onu çok sevmesine karşın en büyük zararı da farkına bile varmadan Stefan veriyordu Nimeta'ya. Onun yüzünden ikinci hastalanışıydı bu. Doktor kendine dikkat etmezse hastalığın zatül cembe çevrilebileceğini söylemişti. Zatül cembin sonu belliydi, kanı dolmuştu Nimeta'nın. Savaşın ortasında verem olmak, hem de annesi ve hana onun avucuna bakarlarken. Burhan da şu anda Stefan'ın yüzünden savaştaydı, hatta Fiko bile. Öldüren aşk, lanetli aşk. Bir kaşık çorba içti, içi ısındı. Kötü huylu olmaya başladım diye düşündü. Kabahati başkasında arıyorum. Parkta sabaha kadar dolaşmak isteyen de kendisiydi. Stefan'a aşık olandı. Nimeta'nın evdeki nekat günleri uzadı. Sandığı gibi ateşi düştükten sonra bir iki gün içinde toparlanıp dönemedi işini. Raziha'nın kızını güçlendireceğine inandığı yemekleri pişirip getirdi önüne. Bir hafta sonra kendini daha iyi hissetti Nimeta. Pazar akşamı evlerine uğrayan Selçukoviç'ten de izin alınca ertesi gün işbaşı yapmak üzere hazırlandı. Ne çarptı şu hayat? Yıllardır işe gider gelirdi. Kendi başta olmak üzere tüm ailesi söylenir dururlardı çalıştığı için. Kısa bir aradan sonra yeniden işe gitmek çok özlenen, çok mutluluk veren bir şeymiş gibi sanki şimdi de evcek heyecan içindeydiler. Hanna bile kaptırmıştı kendini bu heyecana. Annesinin yarın ne giyeceğini o seçmek istemişti. Rengim çok soluk, sakın yarın bana 5 tane yörümü giydirmeye kalkma Hanna, dedi Nimet'ten. Ne giyersen giy, yeter ki kalın olsun, yeniden üşütme, dedi Raziye Hanım. Hanna annesinin dik yakalı kırmızı kazağını ve lacivert eteğini serdi yatağın üstüne. Bir süredir müthiş bir giyim kuşağı merakına kapılmıştı. Ne yazık ki küçük kızın bu merakı alışveriş etmenin mümkün olamadığı bir döneme rastlıyordu. O kazak çok kalın, terletir beni, dedi Nimet'e. Ama kırmızı sana yakışıyor anne, dedi kızı. Bence bunu giymelisin. Nimet'e kazağı önüne tutup aynaya baktı. Canlı renk büsbütün soldurdu yüzünü. Kilo da vermişti, bir ortalığı andırıyordu. Ama giyim kuşağı münakaşası yapacak hali de yoktu. Kısacası her zaman olduğu gibi sadece onu ilgilendiren bir ayrıntıda bile yine onun değil ailesinden birinin istediği olacaktı. Güldü kendi kendine. Tamam evladım, hatırın için yarın bunları giyeceğim. Hadi şimdi git yat, geç oluyor, dedi. Kazak ve eteği dolaba kaldırmadı. Eline o günün gazetelerini alıp yatağa girdi. Yarın yeni bir gündü. İşe gidecekti. Muhtemelen Stefan'ı görecekti. Eve dönmeden önce çarşıdan geçip alışverişi o yapardı belki. Annesini çok yormuştu günlerdir. Hanna'ya Zlatas'ını eve davet etmesi için izin verecekti. Kaç zamandır tasarruf yapabilmek için eve arkadaş getirmesini istemiyordu kızının. Ama yatakta yattığı sürece düşünmüş, zavallı çocuktan normal bir yaşamı esirgememeye karar vermişti. Gazetelerini okurken daldı gitti. Kapının vurulduğunu önce uykusunda duydu. Rüyasında kapı vuruluyordu. Koşup açıyordu kapıyı ve babası çıkıyordu karşısına. Kollarını atlayıp ağlamaya başlıyordu babasının. Babacığım, seni çok ama çok özledim. Nerelerdeydin, diyordu. Babası öldüğü yaşta değil 40 yaşlarındaydı. Genç ve yakışıklıydı. Rüyanın etkisiyle uyanıp yatağında dikildiğinde kapının gerçekten vurulduğunu anlayınca irkildi. Başucundaki lambayı yakmaya çalıştı. Yanmadı lamba. Uyku serseme olduğu zamanlarda hep unutuyordu nedense elektriklerin kesik olduğunu. Bu saatte kim gelebilirdi? Aman Allah'ım, dedi. Aman Allah'ım. Terliklerini giymeden koştu. Annesi koridorun kapısını kapamıştı. Karanlıkta büyük bir gürültüyle kapıya çarptı. Küfür savurarak sokak kapısına yürüdü. El yordamıyla hole bıraktıkları mumu ve kibriti buldu. Kim o, diye seslendi kapıyı vurana. Mum ışığı çenesinin altından yüzüne vuruyor, korkudan büyümüş gözleri dağınık saçlarıyla bakımsız bir Azize yandırıyordu. Razia Hanım ve Hana da odalarından koridora çıkmış bembeyaz suratlarıyla bekliyorlardı. Nimete Hanım orada mı? Kimsiniz? Dedi Nimete. O kadar çok dinlemişti ki eve girerek bütün ailenin arzına geçen Sırp milislerini. Mirsada'nın örneği daha taptazeydi belleğinde. Dizleri titremeye başladı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Burhan komutandan haber getirdik. Nimete üstünde sadece bir gecelik olduğunu bir anda unutup açtı kapıyı. Karşısında siyah giysili iki adam vardı. Korkmayın yenge, bizi Burhan komutan gönderdi. Kızım, git üstüne bir şey giy, dedi Raziye Hanım. Nimeta'nın kımıldamadığını görünce sabahlığını getirmek üzere içeri koştu. Hana annesinin arkasında eteğine yapışmış titriyordu. Ne oldu? Burhan'a bir şey mi oldu? Oğlunuz yaralanmış, dedi adam. Raziye Hanım geri döndüğünde kızını yere çökmüş buldu. Sırtına sabahlığını örttü. Adamlar Nimeta'nın koluna girip onu yerden kaldırdılar, en yakındaki iskemleye oturttular. Komutan size haber yollattı, yarın erkenden indiriyor oğlunu, mutlaka hastanede bir yatak temin etmenizi istiyor. Nesi var oğlumun, vuruldu mu, bomba mı, kendinde mi, baygın mı, yarası ağır mı? Korkmayın yenge, dedi genç olan. Bacağından yaralandı ama yukarıda halledebileceğimiz bir durum değil, tam teçhizatlı hastaneye gerekebilir. Ne zaman geliyorlar? Bilmem. Güneşirken çıkacaklar diyorlar. Sabaha mutlaka burada olurlar. Bir aksilik çıkarsa size haber veririz. Selam çaktılar ve çıkıp gittiler. Nimeta, annesi ve kızı bir müddet hiç kıpırdayamadan donmuş gibi kaldılar oldukları yerde. Hiçbiri konuşamadı. Sanki dilleri tutulmuştu. İlk konuşan Raziye Hanım oldu. Selçukoviç'e hemen haber salalım diyebildi. Nimeta annesinin sesiyle kendine geldi. Elinde mumu odasına koştu. Hanımın yatmadan önce hazırladığı giysileri geçirdi üzerine. Aceleden çoraplarını giymeyi unuttu, paltosunu sırtına aldı. Kapıdan çıkarken annesi haykırdı arkasından. Dur, Allah aşkına dur. Gece karanlığında nereye gidiyorsun tek başına? Beni bekle. Nimeta merdivenlerden ikişer üçer atlayarak koşarken annesinin sesini ve kızının ağlamasını duyuyordu. Sabah 7'de Fiko için gerekli her türlü yardımı hazır etmiş olarak evine döndü. Selçukoviç'i buldum anne. Her şeyi hazırladı, eksik olmasın. O olmasa ne yapardım acaba? Hastaneler tıklım tıklım dolu. İnsanlar ikişer üçer yatıyor yataklarda. Ne iyi insanın bir doktor dostu olması,